Evet, Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sıkça anonsunu ve duyurusunu yapmış olduğumuz Aziz Nesin 100 yaşında sergisiyle ne ayrılmış bir yarım saatin içerisindeyiz. Tam da başlangıcında bir telefon konuğumuz ve bir de stüdyo konuğumuz var. Ali Nesin telefonla bağlandı ve Işın Önol şu anda bizlerle beraber serginin küratörü. İkinize de hoş geldiniz diyelim öncelikle.
Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ali Bey, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, sağ olun zaman ayırdığınız için. Evet, 100 yıl sergisi, Aziz Nesin'in 100 yaşında sergisi, bir dokümantasyon sergisi. Olmanın da ötesine geçen, birkaç adım daha atan bir sergi. Aziz Nesin'in hayatını mercek altına almakla beraber onun geriye miras olarak bıraktığı aslında vakfı, işte okulu da bir kere daha gerçekliğiyle, belgeleriyle ortaya koymakta. Video işlerini de içermekte, infografiklerin yanı sıra. Evet, fikir nereden çıktı? Aslında 100 yaş çok sembolik olmakla beraber bugün bu sergiyi yapmanın manası. Ali Bey, önce size bu manaya dair söyleyeceklerinizi sorarak başlamak istiyorum söyleşiye.
Aziz Nesin önemli bir insan tabii. Önemli bir kişi Türkiye tarihi açısından, Türk edebiyatı açısından, ayrıca Türk siyasi tarihi açısından önemli bir insan. Türk düşünce tarihi açısından önemli bir insan. Ve 20 yıl oldu öleli. Pek doğru tanıtılmıyor diye bir hisse kapılıyorum ben. Belki bazı siyasi düşünceleri ön plan çıkarılıyor, abartılıyor. Hakkında yalan yanlış bilgiler sunuluyor. Sosyal medyada bireylerin, şahısların yazdıkları şiirler ya da özlü sözler altına Aziz Nesin'in imzası atılarak yayılıyor filan. Aziz Nesin'i doğru tanıtmak gerekiyordu. İnsan yanlarını tanıtmak gerekiyordu. Çünkü çok insandı Aziz Nesin. Yani duygularını çok ortaya koyan, iki dışı bir olan bir insandı. Dolayısıyla çok da malzeme vardı herhalde. Her şeyi saklayan bir insandı.
Evet. Yani
bir koleksiyoncuydu Aziz Nesin. Her şeyin bir, bana öyle demiştim. Pipa koleksiyonu yapıyor, tespih koleksiyonu yapıyor, peçete koleksiyonu yapıyor, tıraş bıçağı, ambalajlı koleksiyonu yapıyor falan. Her şeyin koleksiyonunu yapardı. Elinde ne varsa iki tane onun koleksiyonunu yapmaya başlardı. Hiçbir şey yapmaya kıyamazdı. Bakısında zaten bolca mekan var.
Evet.
Ve tabii ki muhteşem bir arşiv oluşturdu. Yıllar boyunca yaptığınız zaman muhteşem bir arşiv oluyor. Orada sadece Aziz'in tarihi değil, Türkiye'nin de tarihi var. Birkaç sergi çıkacak kadar da malzeme var herhalde. Ayrıca onu söyleyeyim. Burada üçünün oldu. Olağanüstü bir iş çıkardı ortaya. Çok güzel bir sergi oldu. O kadar güzel oldu ki gezemedim bile. Çok duygulandım. Tahmin etmiyordum bu kadar duygulanacağımı. Çünkü sonuç olarak o fotoğraflar, o nesneler benim sürekli gördüğüm, aşina olduğum şeylerdi.
Evet.
20 yıldan beri bağışlık kazandığımı zannediyordum. Sergi herhalde ve Işın Önol'un becerisi onları o kadar canlı yapmış ki birdenbire o, mesela babamın giydiği bir tişört birdenbire bir anımı canlandırdı gözümde. Yani aramızdaki ilişki çok ete kemiğe büyümüş biçimde ortaya çıktı. Çok hoş bir sergiydi doğrusu.
Evet.
Ve herkese tavsiye ederim.
Evet, daha zaman var gezmeye. Yeni de başladı aslında sergi. Ondan notunu hemen düşürelim ve Işın'a bakalım. Aslında birkaç sergi çıkar dedi Ali Bey geride kalanlardan. Senin kriterlerin ne oldu aslında bu sergiyi oluştururken?
Kesinlikle doğru. Çok fazla malzeme vardı. Hep elemeye çalıştık. Çünkü çok kafa karışıklığı çıkacaktı ortaya. İlk hani sergi üzerine düşünmeye başladığımızda aslında heyecanla her şeyi göstermek istiyordum ben de. İşte baston koleksiyonu, pipo koleksiyonu vesaire, daktilolar falan. Ama o zaman bambaşka bir resim çıkacaktı ortaya. Çünkü Aziz Nesin hakkında söyleyecek çok fazla şey vardı. Bu elemeden başladık işe. Hani bunlar olmamalı işin içinde. Sonuçta vakfı ziyarete gelenler, vakfın orada, evet, her an yaşayan müzesinde bunları görebilirler. Örneğin Aziz Nesin'in odasını kurmaya karar verdiğimizde de odası aslında hani tüm o kalabalık birçok objeden, nesneden arındırılarak kondu. Sadece çalışma masası ve etrafındaki, evet, fotoğraflar. Çünkü gerçekten hani özellikle ölümüne yakın çok tek bir yerden bakıldı Aziz Nesin'e. Ve, evet, hep böyle sadece bir politik bir figür olarak bilindi ama çok fazla şey vardı Aziz Nesin üzerine söylenecek. kendi yazım dili içinde sürekli olarak yaptığı devrimler, edebiyat alanına getirdiği, yani o ödüllerin hiçbiri boşu boşuna değil edebi alanda verilen. Sonra hicivdeki kuvveti, mizahtaki kuvveti. Çünkü şu anda Türkiye'de okuduğumuz bütün o mizah dergilerinde politikanın mizah üzerinden anlatımında Azines'in etkisi çok çok büyük. Tüm bunlara tek tek yer vermek gerekiyordu. Hı hı. Bu yüzden de çok eledik. Yani arşiv inanılmaz kalabalık. Sadece sade bir arşiv odası var orada. Aslında Nesin Vakfı'ndaki arşivi hiç temsil etmiyor bizim orada koyduğumuz arşiv. Evet. Sadece küçük birer örnek veriyor ki insanlar var olan örneklere biraz bakabilsin. Hı hı. Yoksa çok çok kalabalık olacaktı. Olabildiğince azaltarak kurduk her şeyi. Evet. Ve kendimizi yine olabildiğince geri plana çekip üzerine bir söz söylememeye çalışarak, çünkü Aziz Nesin her konuda zaten çokça şey söylemişti. Yani kitabı yazmakla kalmayıp yazdığı her kitap üzerine nasıl yazdığına dair birçok bilgi bulabiliyorduk. Evet. Yaptığı işlere dair, başına gelen şeylere dair, biriktirdiği objelere dair bolca söz vardı. Bu sözleri olabildiğince yine kendisinden seçtik. Evet. Sergiyi tanıtan metin de dahil olmak üzere çıkarken not yazarak çıkacağınız anı defterine kadar her yerde gördüğünüz tüm cümleler Aziz Nesin'e ait. Bu yüzden kriterler daha çok onu edebi alanda, politik alanda, mizah alanında, hiciv alanında ve hem insani tavrı hem de kurduğu vakıf ve geleceğe bıraktıkları alanda olabildiğince tanıtabilmekti.
Evet, ve sadece iki kata sığdırmak gibi yükümlülük çok da zor bir şart aslında baktığımızda. Bu politik olan kısmına kısaca dönersek çok da nasıl söyleyeyim, tam da dediğin gibi ömrünün sonlarına doğru aslında başka bir politik bakiyeye koyulmuştu aslında Aziz Nesin. Sergi politik olandan kaçmıyor ama sanki bir eleme de düşünülmüş sanki. Yani Aziz Nesin'i daha çok kendiyle hesaplaşmaları, yazısıyla hesaplaşmaları, bununla beraber ülkesiyle hesaplaşmaları, ama o hani sivri Aziz Nesin imgesi bu sergide yok aslında bakarsanız. Bu da çok önemli bu yeni jenerasyonlar için gibi geliyor bana.
Evet, o dediğin şeyin bir parantez genişi de Aziz Nesin'in şimdiye kadar görünmeyen tarafını anlatmak istediğinizi söylemiştiniz ya, bütün sergiye baktığımız zaman da o samimiyeti de yaratan taraf o olabilir aslında.
Ama burada yine de elemek gibi bir tavrımız yoktu. Hı hı. Yani örneğin politik duruşunu azaltmak, işte diğer bir görüş yönünü öne çıkarmak gibi bir tavrımız olmadı. Hı hı. Tarafsız kalmak tabii ki mümkün değil. Yani herhangi bir belgesel çekerken bile bir taraftan bakıyorsunuz o belgesele. Tamamıyla tarafsız kalmasak bile neler hakkında nasıl not aldığına dair bütün yazı, yani sonuçta bütün kitapları öyle ya da böyle politik görüşlerini içerse de, hı hı, sadece Bir siyasi duruştan ibaret değil. Bunların hepsine yer vermek gerekiyordu. Ama şöyle bir tavrımız yoktu. Onu politik kimliğinden arındıralım, edebiyatını ön plana çıkaralım gibi bir tavrımız yoktu.
Evet. Evet. Ali Bey, var mı burada eklemek istediğiniz, yoksa bir soru yöneltmek istiyorum
size? Aziz Nesin'in yükleri dediniz ya, ona takıldım ben. Yani bir insan hayatı boyunca sürekli sivri olmaz ki. Yani 3 defa 4 defa sivri olur ve onun aklımızda kalır tabii ki.
Evet.
İşte Türklerin %60'ı aptaldır. Aydınlar dilekçesi.
Evet.
Efendim, 6-7 Eylül falan birkaç defa böyle sivillikler olmuştu ama bir insan hayatına baktığınız zaman normalde işte aşklarını görürsünüz, yazılarını görürsünüz, bir yazarın hayatı özellikle. Hı-hı. Yani Aziz Nesin sürekli sivillik yapan birisi değildi ama bizim aklımızda kalan, bugün tabii ki yıllar sonra aklımızda kalan o sivillikler. Dolayısıyla Aziz Nesin'in yaşamını sunarken ortaya sivilliklerin ön plan çıkmaması gayet normal. Çünkü yani onlar sadece Aziz Nesin hayatında birkaç tane belki yükseliş anomali. Yani normal Aziz Nesin bir yazardı. Yazar olduğu için de her şeyi yazardı. Yani anılarını yazardı, güncesini yazardı, rüyalarını, evet, yazardı, randevularını yazardı, işlerini yazardı, muhasebesini yazardı. Yani sadece roman hikaye yazmazdı. Kendi hayatına ilişkin ve başkanın hayatına ilişkin her şeyi yazardı. İşte biliyorsunuz birlikte öldüklerin, birlikte yaşadıkların kitabı vardır.
Evet.
Ya da işte okuduğum kitaplar vardır. Okuduğu kitaplar hakkında yazardı.
Hı hı.
Dolayısıyla sivilliklerin ön plan çıkmaması aslında gayet normal. Sivillik ön plan çıksaydı bu aslında kötü bir sergi olurdu.
Evet.
Biz Aziz Nesin'i olduğu gibi vermeye çalıştık. Hatta o kadar olduğu gibi vermeye çalıştık ki beni çok etkiledi. Çünkü yani babam sanki o demiş gibi hissettim. Bir insan Aziz Nesin çıkmış ortaya. Bence gayet başarılı olmuş. Olması gerektiği gibi olmuş.
Evet, sizin söyleyecekleriniz zaten bir başka herhangi bir başka insanın söyleyebileceklerinden çok daha önemli. Ömrünüzün büyük bir kısmını onunla geçirmiş olduğunuz için. Şunu sormak istiyorum. Bu sergiyi yaparken elinizdeki materyallerin gerisinde senin aslında çok büyük bir tanışıklığın ve deneyimin ve şansın oldu.
Şimdi, evet.
O deneyimden bahsetmek lazım. 10 yıl öncesine gidiyor yanılmıyorsam.
Vakfı 99 yılından beri tanıyorum. Ben bu çok önemliydi. Vakfa bu kadar yakın olmak, orada nasıl bir hayatın gittiğini bilmek, işte küçücükken sanat dersleri üzerine çalıştığımız çocukların şimdi büyümüş hallerini görüyor olmak vesaire. Benim için oranın varlığı çok önemli bir gerçeklik. Vakfı çok çok önemsiyorum ve ciddi bir destek. Yani bana şimdi herhangi bir yazarla ilgili böyle bir öneri gelse asla cüret etmez, girişmezdim. Farklı koşullarda koskoca Aziz Nesin'i anlatmaya da girişmezdim. Vakfı bu kadar yakından tanımıyor olsam. Vakfın yöneticisi örneğin Süleyman Cihangiroğlu benimle aynı yaşta, ikimiz de 77 doğumluyuz. O vakfın mezunlarından, uzun yıllardır tanıyorum, beraber çocuklarla sanat çalışmaları yapıp durduk onunla. Vakfın mezunlarının birçoğunu birebir tanıyorum. Ve herhangi bir bilgiye ulaşmak istediğimde yine vakfın arşivinde çalışmakta olan Esin Pervane, Salih Bora, bütün o gördüğünüz metinde, evet, cımbızla Aziz Nesin'in notlarını tek tek çekip alan notlarından, güncelerinden, onların varlığı, çünkü onlar 2009'dan beri arşivde çalışıyorlar ve tabii ki Ali Nesin'in varlığı, hani zaten sorduğum soruların yanıtını alabileceğimi bildiğimden, neleri sorabileceğimi bildiğimden böyle bir şeye giriştim. Yoksa asla cüret etmezdim Aziz Nesin gibi bir insanı tanıtmaya kalkmaya.
Evet, zaten biz geçen hafta da sergi hakkında düşünmeye başlarken çok kolektif bir iş olarak görmüştük ve öyle de konuşmuştuk üstüne. Bir yandan serginin bütün kurulum aşamasında da vakfın öğrencileri çok canlı bir şekilde çalıştılar aynı vakfın ruhuna da uygun bir şekilde.
Evet,
da
bütün o konstrüksiyon vakıf öğrencileri, mezunları tarafından kuruldu. Bir de tabii Aziz Nesin olsa nasıl bu kararı verirdi gibi düşündük malzeme seçiminde örneğin. O gördüğünüz metinler viniller üzerine basıldı ki Türkiye'nin başka yerlerine tekrar tekrar masraf olmadan, vakfın bütçesine herhangi bir zarar gelmeden taşıyabilelim sergiyi. Ya da işte bu ahşap konstrüksiyonlar, çocukların yaptığı elemanlar bundan sonra matematik köyüne taşınabilsin. Şimdi orada üzerinde çalıştığımız sanat köyüne, felsefe köyüne taşınabilsin. Ya da Nesin Vakfı'na taşınabilsin. Sonrasında da yakılsın, değerlendirilsin gibi. Her malzeme üzerine tek tek düşündük çarçur etmeden ve serginin anı defteri de Esin Pervane'nin güzel bir fikriydi bu. Yine müsvet de kağıtlardan oluşuyor. Yine Aziz Nesin'in not tutuşu gibi.
Evet. Ali Bey, vakıf ve matematik köyüyle ilgili bir iki şey sormak istiyorum aslında. Sergide de yer alan aslında matematik köyü fikrinin ortaya çıkmasından sonra Aziz Nesin'in bir şekilde yaparız, finans yani parasını buluruz bu işin, hatta bir üniversitede kurmalısın gibi bir şey de var, dileği var size karşı. Vakıf az evvel söylediğiniz şey işlevini çok iyi yerine getiriyor. Aziz Nesin'in sözünü korumak ve ona ait olanı olduğu gibi tutmak gibi çok önemli bir işlevi var. Bir yandan matematik köyü tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Belki Açık Radyo dinleyicilerinden çok da bu sürece vakıf olmayan, matematik köyünün ne yaptığından haberdar olmayanlar için açıklayabilir misiniz şu anda vakfın ve matematik köyünün faaliyetlerini ve belki ilerideki üniversitenin nasıl olabileceğine dair?
Şu anda ben köydeyim. Saat 6'da dersim var. 220 dolayında öğrenci var. Bunların her biri günde 8 saat lise öğrencisi bunlar. Yakın zamanda üniversite öğrencileri ve lisans öğrencileri de gelecekler. Günde 15-20 kadar ders olacak. Ve lise öğrencileri günde 8 saat dersi giriyorlar. Ayrıca köyün işlerinde de yardımcı oluyorlar. Yemek yapmak gibi, temizlik gibi, işte bahçe sulamak falan gibi bir dönüşümle bir nevi komün. ama ders aldı, matematik ağırlıklı. Böyle bir 2007'de kurulmuş bir dönüşüm. Aziz Nesin'in şeyi vasiyeti de üniversite, enstitü daha doğrusu enstitü vasiyeti de ben bu ülkeyi Ali'ye nasıl cazip hale getirebilirim düşüncesidir. Başka bir şey değildir o. Yoksa Aziz'in matematikte, yani matematiği iyiydi ama bir enstitü kuralım falan gibi bir çabalık için girmezdi ben olsaydım.
Evet.
Oradaki amaç benim aslında yolumu açmaktı.
Evet.
Sen nasıl Türkiye geleceksin bir gün, bir şeyler yapacaksın. Enstitü diye oraya bir fikir atayım. Ondan sonra sen onu, işte biz enstitü kurmadık ama bir köy kurduk. belki yarın öbür günde bir fen lisesi falan da kurma gibi niyetim var. Eğer yeterli desteği bulursam.
Evet, zaten fikir olarak da mesela işte aklıma mesela tiyatro medresesi geliyor. Yani matematik köyüne benzer işte ya da işte felsefe köyü. Bu aslında üniversiteden de başka türlü bir eğitim sisteminde öneriyor olması. Belki kendi dediğiniz gibi çok da önemli değil üniversite olması illaki.
Maalesef karşımızda bir Ankara gibi bir güç var. Her şeye karışan, her şeyin doğrusunu bir dizayn eden. YÖK'ü var, Milli Eğitim Bakanlığı var, şusu var, busu var.
Evet.
O yüzden doğrusu sıradan bir yani izinli, kayıtlı bir üniversitede bir fen lisesi açmak falan hiç cazip gelmiyor. Bu koşullarda Ankara'nın dayatmaları, hükümetin dayatmalarıyla, devletin dayatmalarıyla sıra dışı bir şey yapmak mümkün değil. Ancak sıradan, basit ve oldukça bayağı şeyler yapılabilir. Sıra dışı bir şeyler yapmak istiyorsanız eğer ya bizim gibi izinsiz yapacaksınız, kaçak yapacaksınız ya da yapmayacaksınız işte, o kadar. O kadar basit maalesef. Umarım Türkiye'ye bir gün özgürlük gelir ve sıra dışı insanları yetiştirmek için sıra dışı mekanların, sıra dışı ilişkilerin, sıra dışı yapıların olması gerektiğini anlarız bir gün. Aksi halde Türkiye'nin eğitim sistemi böyle olduğu gibi devam edecektir. Yerlerde sürünecektir. Köyümüzün onuru da kendi güçlerinin, kendi kapasitelerinin farkında olmayan öğrencilerin o kapasitelerinin farkına varmasıdır. Yani bayağı bir öğrenci köyde, matematik köyünde kendi zekasının farkına vardı. Çünkü o devletin dayattığı müfredatla, devletin dayattığı öğretmen tipiyle, o bina tipiyle onlar kendi cevherlerinin farkında değillerdi. Bunu da kendilerinin farkına vardılar.
Evet.
Buna da gurur duyuyoruz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Aslında bir husus daha var, biraz tereddütle karşılıyor olduğumuz açmak konusunda ama dün, şimdi bu söyleşiyi tam 17 Haziran tarihinde yayınlayacağız. 16 Haziran tarihinde deponun ön cephesinde yer alan Aziz Nesin posterini bizim bu taraftan bakınca saldırı olarak yorumladığımız bir fiil gerçekleşti burada.
Harika olmuş, olağanüstü olmuş. Yani sergiyi tamamlamışlar, o eksikti. Aziz Nesin'in hayatı boyunca, ben de öyle tabii şey yaptım, babamın yanında birisi olarak da hayatı boyunca saldırı uğramıştır. O sergide o eksikti. Tam bir şey oldu, canlı müze oldu. Bence o lekeler onlar temizlenmemeli. Tam da aslında çerçeve için alınmalı.
Evet, bu eylemi de açıklayalım isterseniz. 2-3 poşet kireç torbası. Patlamış duvardan aşağıya boyalar akmış, kireçler akmış bir şekilde görünüyor. Dediğiniz gibi bir tablo aslında.
Evet, yani yağmurun azizliğine uğramadığı sürece orada duracak, öyle gözüküyor. Bir yandan biz de burada...
Bence dursun, yani o sergi tamamlanan bir parçadır.
Evet, bir espri yap...
Değerlendirelim onu.
Depoda bunu tutmaya karar verdi zaten, temizlik girişimi yapılmadı. Yağmur yağdı bugün hatta, yağmur da temizlemedi sağ olsun. ama hani polise gidildi, bir ilgi gösterilmedi, yıkayın geçer demiş polis. Belki bunu da belirtmekte yarar var. Yine de tekrarlanmayacağını, saldırıya tekrar uğramayacağını umut ediyoruz. Öyle de böyle.
Evet.
Ya da ben ediyorum kendi adıma ama Ali Nesin'in burada söylediği çok doğru bir şey var. Bu da gerçekliğin çok önemli bir parçası.
Evet. Bir yandan da bir espriyle söylersek ömrüne sığmayan Aziz Nesin hakikaten.
Sergiye de sığmadı.
Halen böyle bir tepkiyle karşılaşabiliyor. Aramızdan ayrılışını 20. yılında ama tam da aslında çok yaşıyor oldu ve birçok yoruma da açık olduğu manasına geliyor galiba geride bıraktığı fikriyatın.
Evet, depo birçok politik meseleye değiniyor. Türkiye'nin şu anda değinmeye cesaret edemediği ama ilk kez ben böyle bir saldırı duyuyorum. Belki daha önce olmuştur başka şeyler ama hala insanların hassas noktası demek ki bu.
Peki Ali Bey, kolaylıklar diliyoruz. İyi dersler diyelim daha doğrusu.
Teşekkür ederiz.
İyi çalışmalar diliyoruz.
Hoşçakalın.
İyi dersler.
Hoşçakalın.
Evet, Ali Bey'i sınıfa geri bıraktık. Şimdi son bir iki belki ek olabilir yapacağımız. Bu sergi mesela ne zamana kadar açık, oradan başlayalım. Senin
16 Temmuz'a kadar açık. Uzasa keşke diyorum aslında.
Evet, hazır yazken.
Hazır yazken ama 16 Temmuz'a kadar açık. Okulların açık olduğu bir döneme denk gelseydi daha hoş olacaktı belki. Çocuklar daha fazla ziyaret edebilecekti.
Evet.
Ama şu anda bile yaz okulu yapan bazı kurumlardan talep var. Bolca öğrenci gezecek gibi görünüyor.
çok da ciddi bir ilgi var bu arada. Biz her gün burada olduğumuz için sürekli
epey kalabalık.
Gözlem halindeyiz.
Açıkçası ben bu kadar çok yani. İlgi olacağını düşünmemiştim ve düşünseydim çok ciddi bir strese girerdim sanıyorum. Yani yine aynı çalışmayı yapıyor olurdum ama çok büyük stres altında yapıyor olurdum. Yani böyle bir çağdaş sanat mekanında bir yazara yer veriyor olduğumuz için aksine belki daha da az ilgi görebileceğini düşünüyordum. Ama insanlar olağanüstü bir ilgi gösterdiler. Ben de o yüzden Türkiye'de olduğum süre boyunca zamanımı elimden geldiğince orada geçiriyorum. Çünkü çok fazla insanla karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. Benim için çok etkileyici. Ve Ali Nesin'in sözleri de çok etkileyiciydi. Çünkü son ana kadar biz sadece sergiyi yetiştirmeye çalıştık. Evet. Çok malzeme vardı ve onları hani doğru bir şekilde yerleştirmek önemliydi. Ama Ali Nesin'den sergi günü de bunları duydum ben ve gerçekten çok heyecan verici bu benim için.
Evet. Bütün bu materyalin yanında bir de yeni bir iş var. İş diyorum, bir belgesel, bir video. Biraz da ondan bahseder misin?
Evet, onları soracaktım.
Lütfen.
Bu sergi önerisi geldiğinde ben de o dönem Fatih Pınar'ın video röportajlarını çok fazla takip ediyordum. İşte Soma üzerine yaptığı çalışmalar, gezi sürecinde yaptığı video röportajlar. Ben de tabii hani yani Aziz Nesin gibi bir isim olunca çok büyük başka isimlere gitmek de mümkün. Hani belki işte Can Dündar'dır vesairedir. Böyle büyük bir belgesel, büyük bir Aziz Nesin belgeselinin altından kalkabilirdi. Evet. Hatta aynı zamanda Ethem Özgüven'in daha önceden bir Aziz Nesin belgeseli yapmış olan sergide de görebileceksiniz. Bir çalışması var. Onun çalışması sanıyorum Aziz Nesin doğum gününe yetişecek tam da 100. yıl dönümüne. Ama ben hani tanıdık ve bana yakın olan bir isimle konuşmak istedim. İşte Fatih Pınar ya koskoca Aziz Nesin belgeselini bizim yapmamız doğru mu diye düşündü ama bence çok doğru bir yaklaşımla vakfa yönelmiş oldu. İlk kez 5 Temmuz'da geçtiğimiz yıl Aziz Nesin'in doğum gününde gittik vakfa. Fatih'le beraber ilk çekimlere başvurmak üzere. Ben yıllardır sürekli gidip geliyorum tabii. ve çok etkileyici bir gündü. Aziz Nesin'in vasiyetlerinden biri bu. Yani ben öldüğüm zaman vakıftan bütün çocukları uzaklaştırın. Kimse böyle bir acıyla karşılaşmasın. Sonuçta oradaki dede figürü o. Benim nereye gömüldüğümü de kimse bilmesin. Beni anacağınız zaman üzerimde koşun, hoplayın, zıplayın, eğlenin. Beni ağlayarak, işte ağıtlar yakarak anmayın diyor.
Kutlamalar yapın.
Ve gerçekten büyük bir şenlikle anılıyor Aziz Nesin vakıfta. Ve bu eğlenceyle başladı. Belgeselin girişindeki o gördüğünüz şenlikli müzik onun ölüm gününde olan müzik. Ve belgesel serüveni de böylece başlamış oldu. Bir yıl sürdü, tam bir yıl.
Bu arada çok özür dilerim. Devam et lütfen söyleyeceğini. Serginin girişindeki metin de aslında tam bu işte mezar anıtlara nasıl karşı olduğunu söylediğim metinle de çok yakışıyor. Hani evet. Başka türlü andaçlarla diyor hatta.
Evet.
Anılması gerekiyor sevdiğin.
O metin çok özel bir metin bence. Çünkü tüm bu çabayı neden verdiğimizi, bu sergiyi neden yaptığımızı çok iyi açıklıyor. Yani orada sergiyi aşağı yukarı tanıtan bir küratöryal metin olması söz konusuydu. Hep alışa geldiğimiz, hani kendimize sormadan koyu verdiğimiz bir şey oldu aslında bu küratöryal çalışmalar içinde. Ama burada yine sözü ona bırakmak çok önemliydi bence.
Evet, bu kadar iyi. Kendi kendini nasıl açabilir,
anlatmasını sağlamak.
Evet. Galiba şeyde saklı. Aziz Nesin her şeyi yazmış. Bu serginin katalog metnini bile yazmış.
Evet, yani daha fazla şey isteseydik daha fazla şey bulabilirdik. Dediğim gibi hep elemeye çalıştık ama serginin katalog metninden yani giriş metninden çıkarkenki veda metnine kadar her şey ona ait.
Kendisi, evet.
Yani bütün süreci de yaşadığı süreci bilinçli belki bilinçsiz olarak bir şekilde sergilenmeye hazır gibi yaşamış, öyle görünüyor. Belki o da serginin de becerisi aslında.
Ama doğru bu söylediğin. Gerçekten hani malzemelere bakarken hep bir gün tekrar açılıp okunmak. Yani sergilenmek mi bilmiyorum ama vakfı kurduğundan itibaren orada o yaşayan müze, çocukların içinde koşup oynadığı o müze aslında öyle ya da böyle sergilenmek üzere kurulmuş. Oradan da birçok malzeme aldık çünkü.
Evet, doğru. Bu arada okuma alanları da var serginin içinde, onu da söylemek lazım. Veya sizin de sizin kitapları da ulaşabilir vaziyette, eksikler varsa dinleyicilerin.
Var olan bütün kitaplarından birer örnek koyduk. Bugün biraz azalmış olduklarını görüyorum. Ama azaldığına üzülmüyorum. Oraya yayın evinin bir de kitap evini açtık kendi çapımızda. Evet. Yine serginin malzemesinden aldığımız o ahşap ünitelerle dekore ettik orayı. Alabilecek olanlar vakfa destek olmak üzere oradan kitap alabiliyorlar ama belli ki hani kurduğumuz kitaplar arasında alanlar oradan da alamayacak olanlar. Yeter ki alsınlar, okusunlar diye düşündüğümüz için evet. O kitapların başında polislik yapmıyoruz. Bunun dışında duvarlarda da yabancı dillere çevrilmiş kitaplarından sadece küçük bir seçki görüyorsunuz. Ve Türkçe kitaplarının da ilk basımlarından örnekler. O kapaklar önemli çünkü onların bütün o tasarım detaylarında Azinesi'nin aslında izi var. Dolayısıyla hani 70'lerdeki hatta 50'lerden bu yana var olan bütün o basımlardan birer örnek koymaya çalıştık. 50'ler, 60'lar, 70'ler diye gidiyoruz.
Evet, ellerine sağlık. Peki az evvel belgesel yetişecek dedin. Fatih Pınar'ın belgeseli doğum günü yetişecek dediğinde.
Ethem Özgüven.
Ethem Özgüven'in pardon. Evet. O peki buraya dahil olacak mı?
Aslında buraya dahil olmasını planlamıştık. Arzu ediyorduk. Ama yani henüz o çalışma tamamlanmadı. Ama başka bir şey dahil oldu. Bu bizim için büyük bir sürprizdi. Tanoral'ın 72-73 yıllarında çekmiş olduğu... aslında bir belgesel değil ama belgesel nitelikte 8 milimetrelik kamerasıyla notlar aldığını görüyoruz. Bir yıl boyunca vakıfın inşası, inşa sürecini tek tek görüntülüyor. Ve bu çok tatlı bir tesadüfle elimize geçti. Gördüğünüz belgeselin kurgusunu yapan Burcu Kolbay bir arkadaşıyla konuşurken benim dayım da vakfın mimarı, onunla tanıştırayım seni den ortaya çıkıyor. Ve Tanoral bize bu görüntüleri verdi. Bu görüntüler yine sanıyorum Ethem Özgüven'in belgeselinde kullanılmak üzere sonradan öğrendiğimize göre dijitalleştirilmiş yıllar sonra. Hiç kimsenin görmediği görsellerdi bunlar. Bu da serginin kurulmasına çok az kala birdenbire elimize geçti ve çok heyecanlandık bunu da eklemeye. Henüz belgesel çalışması olmasa da alınmış notlar olarak sergide yerini aldı. Burcu Kolbay bir de yaklaşık işte film süresi boyunca Tanoral'la röportaj yaptı. Ve tek tek vakfın inşasını gördüğümüz kişileri Tanoral anlattı bu röportaj sırasında.
Evet, o zaman yüz yaşı kutlu olsun diyelim Aziz Nesin'in. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ellerine sağlık, evet.
Evet, daha da zaman var gezmeye bir kere daha. Hatırlatalım tüm dinleyicilerimize.
Bir ay kadar zaman var
hatta. Tütün deposunda bir ayınız daha var Aziz Nesin'i görmek için.